Ankara'dan haber var. Aysel Alp, siyasetin başkentinden, ülke ve dünya gündeminin en kritik konularını en yetkin isimlerle kulağımıza getiriyor. Siyasetten ekonomiye, tarımdan çevreye, gündemi her salı ve perşembe sabah 9'dan 10'a telefon bağlantıları ve stüdyo konuklarıyla doğru adresten. Radyo Sputnik'ten dinleyicilerine ulaşıyor. Gözden kaçan detaylar Aysel Alp'in merceğinden Radyo Sputnik'te.
Saatler 9'u gösterirken Radyo Sputnik'te Ankara'dan haber var programıyla karşınızdayız. Bundan böyle her salı ve perşembe saat 9'dan 10'a Türkiye'nin ve dünyanın önemli gündemini, gözden kaçan detayları konuklarımızla, stüdyo konuklarımızla ve telefon bağlantılarımızla sizlere getireceğiz. Bizi İstanbul'da 97.8, Ankara'da 96.2, İzmir'de 91.0, Bursa'da 101.4 ve Kocaeli'nde 90.2 frekanslarından dinleyebilirsiniz. Ayrıca Radyo Sputnik'i Telegram, Odyssey ve Sputnik Türkiye'nin web sitesindeki radyo ikonu üzerinden de dinleyebilirsiniz. Kahramanmaraş depreminin üzerinden iki hafta geçmişken, Türkiye birazcık daha normalleşmeye çalışırken, ne yazık ki dün akşam Hatay'dan gelen 6.4 ve 5.8'lik iki depremle birlikte bir kez daha sarsıldık. Defne ve Sabandağ merkezli depremlerde, depremlerle ilgili yapılan açıklamalarda şu ana kadar 6 kişinin yaşamını yitirdiğini ve can kaybının da 300'ün üzerinde olduğu, yaralıların da 300'ün üzerinde olduğu belirtildi. Henüz bunlar tabii ki şu anda bilinen rakamlar. Gün içinde bu rakamların, yine bu sayıların değişeceğini tahmin ediyoruz. Peki bunlar nasıl bir deprem? Artçı deprem değil, onu anladık. İşte 9 Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Profesör Doktor Hasan Sözbilir bunların Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen depremin ardından tetiklenen bir fayın kırılması sonucu ortaya çıktığını söyledi. Ve burada tabii önemli bir şey söyledi. Halka da uyarıda bulundu. Lütfen bu binalarınıza artık girmeyin diye önemli bir uyarıda bulundu Sözbilir. Ve Antakya fayı Maraş depremlerinin ardından ortaya çıkan strese dayanamadı ve kırıldı. Geçen hafta bu fay üzerinde yaptığımız gözlemlerde fayın kırılmaya karşı zorlandığını gösteren çatlaklar gözlemlemiştik dedi. Türkiye bu kadar deprem konuşurken dün yine AFAD 2 saat süresince bir tsunami uyarısında bulundu ve vatandaşların deniz kıyısından uzakta olmasını söyledi. Ya, AFAD böyle bir uyarı yaptı ama çadır kent denizin kıyısına kurulmuştu. Dolayısıyla dün akşamdan beri bu herkesin tepkisini çekti. Dolayısıyla bu kentler kurulurken bu riskler göz önünde bulundurulmuyor mu sorusu bir kez daha herkesin gündemine gelmiş oldu. Öbür taraftan dün Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli Antakya ve Kahramanmaraş'ta ziyaretlerde bulundu ve deprem bölgesinde incelemelerde bulundular. Ve burada yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı 200 bin konutun ihalesinin Şubat ayı bitmeden yapılacağını ve 1 Mart itibariyle de temellerin atılacağını söyledi. Sonraki ihtiyaçlar için de peyderpey bu bütün ne kadar ihtiyaç varsa bunların da inşa edileceğini duyurdu Cumhurbaşkanı. Gerçekten 200 bin konut, yani çok büyük rakamlar tabii ki bunlar. İhtiyaçlar daha da büyük olacak, onu da tahmin edebiliyoruz ama hep uzmanlar şunu söylüyorlar, neden bu kadar acele ediyoruz kalıcı konutları yapmak için? Biraz daha bilimsel çalışmalar yapılarak, zemin etütleri yapılarak bu sürecin netleştirilmesi gerektiğini belirtiyorlar. Yani sadece devletin karar vermesiyle bir zemin etüdü yapılarak, sadece yetkililerin yaptırdığı bir zemin etüdüyle değil de bir anlamda bilim kurulu gibi, yani tıpkı pandemideki bu yönetilen süreç gibi, bundan sonra kentlerin yapılanmasında da benzer kurullar oluşturularak yer seçiminde ortak aklın gündeme getirilmesi gerektiğini söylüyorlar. Programımızın ilerleyen sürecinde bu konuyu yine Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Hüseyin Alan stüdyo konuğumuz olacak. Kendisiyle de konuşma fırsatı bulacağız. Alan bölgeden yeni gelmiş bir isim. Yıllardır da bu konu üzerine, deprem üzerine çok sayıda çalışmaları bulunan bir odanın yönetiminde bulunuyor. Onunla birazcık daha bu konuyu, belki yer seçimini ve ne yapmak gerektiğini de konuşma fırsatı bulacağız. Onun ardından az önce Bülent Özmen, Gazi Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi kurucu yardımcısı olan bir isim, Dirify çalışmaları bulunan önemli hocalarımızdan bir tanesi. O da dünkü depremler için yine şunu söylüyor ki, bunlar yeni bir fay, yeni bir kırık. Dolayısıyla bu alanda dikkatlerin devam etmesi gerektiğini belirtiyor. Daha dikkatli olmamız gerektiğini söylüyor. Bir yandan biz deprem konuşuyoruz. Yine tabii ki bütün gündemimiz depremmiş gibi. Ama meclisin açılması da bir hafta ertelendi yine deprem dolayısıyla. Önümüzde de seçim süreci var. Bunlardan bu süreçte de, seçim sürecinde tabii akıllardaki sorulardan bir tanesi de bu: deprem bölgesinde bu kadar yoğun can kayıpları olmuşken, nüfus hareketliliği başlamışken, göçler başlamışken, dolayısıyla buralardaki vekil sayıları nasıl olacak diye. Bugün gazetelerde dikkatimizi çeken başlıklardan bir tanesi buydu. Milliyet Gazetesi'nden Ayşegül Kahvecioğlu buna ilişkin Yüksek Seçim Kurulu yetkilileriyle de konuşmuş ve dolayısıyla şuna ulaşmış, şu bilgilere ulaşmış: deprem bölgesinde milletvekili sayılarında herhangi bir... Şimdi bir kısa ara.
Artık siz de haberin öznesisiniz. Tanık olduklarınızı, yaşadığınız sorunları bildirin, sesinizi kaydedin, gönderin. Telegram, Twitter, Facebook, Instagram. Ve şimdi de WhatsApp'tayız. Kaydettiğiniz sesi WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya gönderin, yayınlansın. Radyo Sputnik, çok sesli haber radyosu.
Ulaştırma Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, dayanıklı yollar sayesinde ulaşımın kesintisiz sağlandığını söyledi bu deprem sürecinde. Oysa İçişleri Bakanı Soylu, yol sorunu nedeniyle yardımların geciktiğini belirtmişti. Bir yanda yol tartışmaları, yine bu ulaştırılamayan demir yolunda ortaya çıkan bu sorunlar, aslında karayollarındaki sorunlar. Bunları da yine dediğimiz gibi birazdan stüdyo konuğumuz olacak Hüseyin Alan'la bölgede bizzat da gördü, fotoğrafladı ve bunun neden, nereden kaynaklandığını birazdan bizlere stüdyoda anlatacak. Ama ben şunu söylemek istiyorum. Dün bazı isimlerle, aslında teknik isimlerle, bir takım sivil toplum kuruluşlarının başında yöneticilik yapmış isimlerle görüşmeler yaptım. Şu anda isim açıklamak istemiyorum ama şunlar dikkatimi çekti. Yani bu insanlar hem mühendis hem sivil toplum kuruluşlarının yöneticiliğini yapmışlar. Ve bugün geldiğimizde de Hatay'daki yıkımlarda kendilerinin de yaptıkları, denetledikleri bazı yerlerin yıkıldığını anlıyoruz. Neden böyle oldu diye sordum dün. Şöyle bir yanıt aldım. Beni çok açıkçası etkiledi. Şöyle dedi: İnsanoğlu o kadar doyumsuz ki hep fazlasını istiyor. Dere yatağını imara açarsanız, yüksek kat verirseniz, yani iki kat yerine 10 kata çıkarsanız, dolayısıyla sonuç maalesef bu. Hatay diye bir yer kalmadı ve burada yıkım çok büyük. Şimdi işte dağlara doğru yerleşim yapılacakmış, kat sayıları 2'ye düşürülecekmiş. Yani bu kadar insan öldükten sonra tabii ki bunlar bir anlamda da anlamını yitirmiş gibi oluyor. Ama insan şunu soramadan da edemiyor tabii ki. Hani ben dünkü o acı ortamın içinde bu soruyu şimdilik yöneltemedim ama normalde sormamız gereken soru buydu. Sizler de bu yanlışların neresindesiniz? Teknik insanlar olarak, mühendisler olarak kendinizi ne kadar bu işin sorumlusu olarak görüyorsunuz diye sormak istedim. Elbette soracağım. Dün yeri ve zamanı değildi. Çünkü şöyle, herkesin kendisini sorgulaması gerekiyor. Mesela ben de bir gazeteci olarak şöyle diyorum. Bir takım olaylar gündeme geldiğinde, mesela bir maden kazası gündeme geldiğinde, Soma olduğunda, Kestel'deki patlama olduğunda, Bursa Kestel'deki patlama olduğunda ya da bu depremler olduğunda hep kendime şu soruyu soruyorum. Acaba yeterince toplumu aydınlatmak üzere yeterli haberleri yazmadık mı? Uzmanların uyarılarını topluma, yönetimlere yeterince uyarmadık mı, ulaştırmadık mı diye kendimi çok sorguluyorum. Dolayısıyla da bu tür felaketlerde ya da öncesinde bence herkesin kendisini sorgulaması gerekiyor. Yani olduktan sonra değil, ne yazık ki biz hep kriz yönetiyoruz. Oysa olası krizleri görüp önlemler almamız gerekirken biz hep sonuçlar üzerinden gidiyoruz ne yazık ki. Bu yapımızın bir değişmesi gerekiyor. Dün yine bölgeden bu savcılarla birlikte binalarda bilirkişi olarak numunelerin alınmasına eşlik eden bir başka teknik isimle konuştum. O da şöyle diyor, yıkımın nedenlerine ilişkin bir rapor hazırlamış aslında. Çünkü 10 gündür bölgeyi gezmiş, işte savcılarla birlikte dediğim gibi numuneler almış bir isim. Ve 7 tane önemli neden sıralamış bu depremde yıkımın bu kadar büyük olmasına dair. Bunların başında da yine vatandaş olarak, işte az önce söyledim, herkes kendine düşen payı buradan almalı diye vatandaşın payına baktım ben orada. Şöyle diyor, diyor ki klima takmak için kolonlar delinmiş. Yani yatak odasına gardırop sığdırmak için ya da mutfağa buzdolabı sığdırmak için duvarlar tıraşlanmış. Kirişler kesilmiş. Yani şimdi demek ki biz vatandaş olarak da yani bu binaların daha estetik görünmesi, içinin daha estetik görünmesi için o taşıyıcı kolonları, kirişleri tahrip etmekten uzak durmamız gerekiyor. Ya da işte daha çok kira elde etmek için belki konut olarak planlanmış bir yerde iş yerine çevirip buraların kolonlarını keserek bir anaokulu, bir dershane belki, belki bir depo, belki bir fırın tarzında değişikliklerle bunu yapabiliyoruz. Yapmamalıyız demek ki. Tabii biz yapmamalıyız da birilerinin de yaptırmaması gerekiyor belki de. Çünkü denetim burada çok önemli. Yani konut olarak izin verilmiş bir alanda yapılacak bir okulun ruhsat almaması gerekiyor. Ya da okul olarak yapılmışsa oranın gerçekten gelip denetlenip belli aralıklarla, hem de öyle en başta denetleyip ondan sonra çekip gitmek de değil, kolonu kesilmiş mi, kirişi kesilmiş mi, daha büyük bir alan, oyun alanı yaratmak için mesela bu tür tadilatlar yapılmış mı ya da restorana çevrilmiş bir alanda. Düğün salonu en çok Anadolu'da o kadar yaygın ki apartmanların altına sonradan yapılmış düğün salonları, marketler, kolon kesimleri. Dolayısıyla bunlar da denetim eksikliği diyoruz. Ne yazık ki bu imar barışı ile birlikte bu tür tadilata uğramış birçok binanın sonradan bu yıkımlarda çok büyük can kayıplarına sebep olduğunu anlıyoruz. Sadece bu tadilatlar değil, aslında kat çıkmalar da var. Dün Ankara'da bir depremzede aileyle sohbet etme fırsatı buldum. Daha doğrusu başından beri böyle gözettiğimiz, her birimizin elini uzattığı aileler eminim var. Bizim de öyle bir aileyle sohbetimiz sırasında şunu öğrendim. Yakınlarından biri iki çocuğuyla birlikte yaklaşık bir ay önce yeni bir eve taşınmışlar. aslında bu bina 3 katlıymış. Üzerine sonradan çıkılmış 2 kata bunlar satın almışlar ve biliyorlar. Yani 3 katlı yapılmış bütün statiği, hesaplamaları, her şeyi, demiri, çimentosu, 3 kata göre yapılmış bir binanın üzerine 2 kat çıkıyorsunuz ve o katı satın alıyorsunuz. Orada yaşamaya başlıyorsunuz. Ne yazık ki bu anne 2 çocuğunu bu binada kaybetmiş. Şimdi kısa bir aranın ardından konuğumuz Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Hüseyin Alan olacak. Kendisiyle bölgedeki son durumu da yaptıkları gözlemleri ve bizim bu noktaya nasıl geldiğimizi konuşacağız. Kısa bir ara.
Benim hala umudum var. İsyan etsem de istediğim kadar, İnat etsem bile bırakmazlar, sahibim var. Benim hala umudum var. Seviyorlar bazen soruyorlar, hayran hayran seyret, ister katıl ister vazgeç. Güzel günler bizi bekler, eyvallah dersen olur biter. Boyun büküp önünde ağlasam sessizce, şu garip gönlüm affolur mu? Bu fırtına durulur mu? Benden adam olur mu? Korkarım başka zararım dokunur mu? Elveda sana yeter tamam, bitsin artık bu dram, bu fotoroman. Ham meyveyiz hala, koparmışlar dalımızdan. Güzel günler bizi bekler, eyvallah dersin geçer gider. Güzel günler bizi bekler, eyvallah dersin olur biter. Bıraksam kendimi şöyle, oh ne rahat, bu da geçer gülüm, yaşamana bak. Alınacak dersler var, sorulacak sorular, bu da geçer gülüm, bizden bu kadar. Derdi derdi derdi derdi derdi.
Ankara'dan haber var. Aysel Alp, siyasetin başkentinden ülke ve dünya gündeminin en kritik konularını en yetkin isimlerle kulağımıza getiriyor. Siyasetten ekonomiye, tarımdan çevreye, gündemi her salı ve perşembe sabah 9'dan 10'a telefon bağlantıları ve stüdyo konuklarıyla doğru adresten. Radyo Sputnik'ten dinleyicilerine ulaşıyor. Gözden kaçan detaylar Aysel Alp'in merceğinden Radyo Sputnik'te.
Ankara'dan Haber Var programımız, stüdyo konuğumuz, Jeoloji Mühendisler Odası Başkanı Hüseyin Alan'la devam edecek. Şimdi hoş geldiniz diyorum Sayın Alan.
Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum Aysel Hanım.
Teşekkür ediyoruz. Sizi keşke daha önce, belki bir yıl önce, belki iki yıl önce, aslında bu İzmir depreminden sonra hazırladığınız Seferihisar depremi, yanlış söylemeyeyim çünkü İzmir henüz gerçekleşmedi. Seferihisar depreminden sonra hazırladığınız bir dizi raporunuz vardı. İçinden diri fay geçen 18 kente ilişkin uyarılarda bulunmuştunuz. Ve o raporlarda lütfen burada bir an önce elimizi çabuk tutalım ve bu faya yakın olan yerleşim alanlarını, tesisleri, sanayi tesislerini, endüstri tesislerini kaldıralım demiştiniz. Biz de keşke o zaman konuşuyor olsaydık. Bu söylediklerinizden bir tanesi yine gerçekleşmiş oldu. Kahramanmaraş. Siz oysa o raporu ilan etmiştiniz ve ilgili bütün birimlere de ulaştırmıştınız. Ne demiştiniz o raporda Hüseyin Bey?
Ya biraz önce sizin de ifade ettiğiniz üzere Aysel Hanım, bizler özellikle bu Samos veya Sisam depreminden sonra deprem danışma kurulumuzun öncülüğünde fay üzerine oturan öncelikli yani kentlerimizden başlayarak bir dizi rapor hazırladık. Bu 24 kentimizin 18'i için raporlarımızı hazırlayarak Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere birçok meclise siyasi parti, mecliste grubu bulunan siyasi partilerimizin liderlerine, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımıza, ilgili kentlerin milletvekillerine, valiliklere, işte belediye başkanlıklarına, ilgili kurumların tamamına gönderdik. Bu raporumuzda temelde şunu söyledik. Sizin kentiniz bir diri fay üzerine oturuyor. Diri fay üzerine oturan kentlerden biri olarak siz olası deprem tehlikeleriyle karşı karşıyasınız. Veya bazılarında büyüklük bile belirttik eğer paleosismolojik çalışma yapılmışsa o bölgede. Maraş için de benzer bir çalışmayı yaparak dedik ki hemen yanı başınızda uzun dönemdir suskun olan ve jeoloji camiasında sismik boşluk olarak tanımlanan işte Pazarcık veya Türkoğlu segmenti diye tanımlanan bu fayın kırılma olasılığı çok yüksek. Kırılması durumunda da 7.4 büyüklüğüne kadar deprem üretebilir. Bunun için de lütfen gelin öncelikle bu fay zonlarını veya fay hatlarını kendi çevre düzeni, imar planlarınıza işleyin. Yine bu işlediğiniz fay zonları üzerindeki sakının bandı oluşturarak buranın üzerinde yer alan binalardan başlamak üzere, çünkü en sıkıntılı yerler oralar, kentsel dönüşüm kapsamına alarak buradaki yurttaşlarımızı daha güvenli alanlara nakledin gibi bir dizi tedbir
yani
önerdik.
Planlarınızı değiştirin, fay zonunu göre, evet. Planları değiştirin, mevcut olanları da güvenli yerlere taşıyın dediniz. Kaç kişi sizi dinledi?
İnanın işte ben bunu birçok basın kuruluşunda da ifade ettim.
Çünkü 18 kimse
geri dönüş yapmadı. Kentlerimize ait raporlarımız zaten web sayfasında, evet. Kamuoyuyla da paylaştık. Diğer 6 kentimiz kaldı. Ona ilişkin çalışmalarımız devam ediyor. Hatta 3 kentimize ilişkin çalışmalar aşağı yukarı tamamlandı. Bu deprem nedeniyle oldukça yoğunuz. Evet. O süreçten sonra bu kentlere ilişkin raporlarımızı da tamamlayıp kamuoyuyla paylaşacağız.
Yani 18 kente ilişkin başınıza böyle bir deprem felaketi gelebilir uyarısı yapıyorsunuz. Valiler, belediye başkanları, ilgili bakanlıklar, yetkililer, hiç kimse size, milletvekilleri, bütün bölge vekilleri ne de ulaştırdınız bunu?
Aynen öyle.
Hiçbirinden bir yanıt alamadınız.
Geri dönüş almadık yani, açık açık söyleyeyim. Sadece Maraş'ta Maraş MHP milletvekili Sefer Bey, yanılmıyorsam bizim temsilci bir sefer ziyaret etmiş. Odamızın gönderdiği raporu aldığını, çok değerli bir rapor olduğunu, işte bu kentin afet risklerinin azaltılması konusunda işte işbirliği yapabileceğine ilişkin genel bir söylemde bulunmuş. Evet. Bunun dışında da bana dönen açıkça olmadı.
Şunu sormak istiyorum, peki siz 18 kent dediniz, Birincisi 24 aslında 6'yı sonra hazırlayacaksınız. Meteyan'ın bu diri fay haritasında 42 kentten söz ediliyor. 45
evet,
kentten söz ediliyor. Sizinki niye 24'te kaldı diye soracağım. Bir de az önce sormak istedim, atladım galiba onu. Bu sizin deprem danışma kurulu dediniz. Bu kurulda kimler var?
Bu kurulda farklı üniversitelerde bugün bu camianın tanıdığı birçok bilim insanı var. Kimler var? Kurulun başkanlığını Profesör Doktor Okan Tüysüz hocam yapıyor. Muhtemelen kamuoyunda da zaten biliyorsunuz.
Çok iyi biliyoruz, evet.
Evet, yine Naci Görür hocam var. Yani yaklaşık 70'e yakın kamu kurum kuruluşlarından, üniversitelerden, yine meslek örgütümüzün içerisinde emekli olmuş ama bu konuya önemli katkılarda bulunmuş bu alana. MTA'dan, AFAD Başkanlığı'ndan çok sayıda insan yani bu sürece katkı veriyor.
Bir nevi bilim kurulu oluşturulmuş olsa belki, hani Sağlık Bakanlığı'nın bu pandemi sürecinde yaptığı gibi biz de deprem bilim kurulu oluşturursak herhalde büyük bölümü sizin yine bu odanızın danışma kurulu üyelerinden de önemli sayıda gönderirsiniz bu kurula
yani,
diye tahmin ediyorum.
Yani bu kuruldaki çok sayıda hocam farklı belediyelerde, farklı kuruluşlarda bu ülkeye katkı koyan insanlar, aynı zamanda meslektaşlarımız.
Evet.
Biz zaten ortak aklı çalıştırmak için bu kurulu kurmuştuk. Bir de Jeoloji Mühendisliği Camiası'nın belki diğer kuruluşlardan farklı olarak kurulduğu günden beri mutlaka yönetim kurulunun bir danışma organı olarak bilimsel bir teknik kurulu var. Her birinin altında ayrı ayrı komisyonlar var, çalışma grupları var. Yani bu şekilde bir çalışma anlayışını içselleştirmiş ve bir kültür haline getirmiş bir meslek örgütü olduğunu söyleyeyim.
Yani kamuoyuna bir şey söylerken sadece bir yönetim kurulu olarak değil, arkanızda çok büyük bir aslında bir
yani hidrojeoloji, yani bir yeraltı sularına ilişkin veya su yönetimine ilişkin bir şey söyleyeceksek onun altında bir bilim danışma kurulumuz var. Onun altında da bir hidrojeoloji çalışma grubumuz var. Jeolojik miras veya işte jeoarkeolojiye ilişkin bir şey söyleyeceksek jeolojik miras veya kültürel jeoloji çalışma grubumuz var. Ne bileyim, jeoteknikle ilgili bir şey söyleyeceksek onun komisyonu var. Madencilik, enerji gibi aşağı yukarı 20'ye yakın farklı alanlarda yetkinleşmiş bir çalışma grubumuzun olduğunu söyleyeyim.
Evet. Şimdi dolayısıyla ortak akıl dediniz.
Evet.
Aslında.
Bu 45 ve 24'ü.
Evet.
Sorunuz orada, ikinci sorunuzu atladım. Şöyle, biz doğrudan kent merkezinin fay zonu üzerine oturduğu yerler açısından bakıldığında bu 24 kent. Ama fayın içinden geçtiği, yani o coğrafyanın bütünü açısından bakıldığında 45 kent, doğru. İkisi de yani birbiriyle çelişkili değil, onu özellikle ifade edeyim. Zaten 24'ün kent merkezi, 110 ilçe, 500'ü aşkın zaten mahalle ve köy yerleşim biriminin doğrudan fay zonları üzerine oturduğunu biliyoruz. Bugünkü MTA Genel Müdürlüğü tarafından 2013'te yayınlanan diri fay haritası baz alındığında. Ama bu fay sayıları da sürekli artıyor. Önümüzdeki süreçte MTA Genel Müdürlüğü zaten 2022 yılında bu diri fay haritasının yenilenmesi konusunda da bir karar aldı. Muhtemelen çalışmalar 2025 veya 2026'da tamamlanacak. Bu sayılar kısmen revize edilmiş olacak gibi görünüyor.
Şimdi fay sayısı dediniz ya, hemen aklıma sizin en çok öneri olarak sunduğunuz ve bütün aslında bilim insanlarının da katıldıkları bu fay yasası gelmiş bulunuyor. Yani fay yasası deyince siz neden bu kadar istiyorsunuz? Fay yasasını niye istiyorsunuz?
Şimdi depremlere karşı veya afetlere karşı bir toplumu kırılgan olmaktan kurtarmak için bir dizi önlem almak gerekiyor. Planlama süreçlerini açısından bakıldığında burada da aynen tespih tanesi gibi. Yani en üst ölçekli planlama seviyesinden yapı üretim aşamasına kadar, yapı denetimine kadar her aşamada bizim depremlere karşı ve afetlere karşı risklerimizi mutlaka azaltmamız lazım. Yani tespihi çeker gibi ben çevre düzeni planlarında şu riskleri görüyorum. O riskleri mutlaka o planlara işleyip o riski azaltacak tedbirler ve kararlar almanız lazım. Geldiniz efendim, Nazım Mimar Planı yaptınız. O riskleri oraya taşıyacaksınız daha ayrıntılı bir şekilde. 1/1000 ölçekli imar planlarını yaptınız. Onlar için bir tedbir almanız lazım. Veya işte yapı üretim süreçlerini, etüt proje süreçlerinden başlayıp bunların tamamında her bir aşamada almamız gereken tedbirler var.
Yani her bir kent için?
Her bir kent için. Bunu niye istiyoruz? Diyoruz ki kardeşim, depremler nerede oluyor? Yani buna kaynak sonları var. Bir fayın olması lazım ki bir deprem olsun. Veya işte volkanik alanlar, onlarda da oluyor ya, Türkiye için söylüyorum. Yani bizim Anadolu coğrafyası için en önemli kaynak zon bu şeyler, fay zonları. Gelin yani Amerika Birleşik Devletleri gibi bizden önce bu uygulamayı yapan ve başarılı olmuş, depremlerle mücadele konusunda başarılı olmuş ülkeleri baz alarak biz de benzer düzenlemelerle kendimizi afetlere hazır hale getirelim, depremlere hazır hale getirelim. Düşünün, Amerika'da 1973 yılında çıkarılmış. Yeni Zelanda, Tayvan gibi ülkeler 90'lı yılların başında bu işi halletmiş. 27 Avrupa Birliği ülkesi kendi deprem yönetmelikleri içerisine koymuş. Yani ta 90'lı yılların başında. Düşünün, 2023'e geldik, biz fay zonları üzerinde hala bina yapıyoruz.
Amerika'yı esas alsak 50 yıl geçmiş onların bu görüşünden tabii, bu yana da.
Yani
bu arada ben hemen radyolarını yeni açanlar için, dinleyicilerimiz için stüdyo konuğumuzun Jeoloji Mühendisler Odası Başkanı Hüseyin Alan olduğunu anımsatayım. Ve şimdi Hüseyin Bey ile devam ediyoruz yine. Buyurun, evet. Hüseyin Bey.
Şimdi bugün tedbir alsak, yani fay yasasını çıkarsak, bunların sakınım zonlarını, paleosismolojik çalışmalarını yapmaya başlasak, bunun pozitif etkilerini biz 2045-50'li yıllarda görmeye başlayacağız. Yani bugün yaptığımızda her geciktiğimiz zaman dilimi aslında geleceğimizden, çocuklarımızın, torunlarımızın geleceğinden çaldığımız bir zaman dilimi olduğunu
uyarınızı belki 10 yıl önce dinlemiş olsaydık, evet, bugünü yaşamayacaktık.
Bugünü yaşamayacaktık.
Belki 41 bini aşkın bu can kaybımız olmayacaktı. Bu kadar büyük yıkım.
Belki bu kadar olmayacaktı, evet, tedbir alacaktı, oradaki insanlar da farkındalık oluşturacaktı, fay üzerine oturan bir kent olduğu bilinci toplumda olacaktı, hastanelerimizi, yurtlarımızı, binalarımızı götürüp o fay zonlarının deformasyon bölgelerine inşa etmeyecektik. Yani bir toplumsal bilincin oluşmasına da katkı verecektik.
Evet.
Ama bunların hiçbirini yapmadık.
Yapmadık yani. Ne yazık ki. Hemen bu diri fay haritasını kapatacağım ama şimdi 42 kent diye siz işte 24 şehir merkezi, 42 kent 45, diye MTA, evet. 45 özür dilerim 45 kent diye MTA'nın duyurduğu bu haritada İstanbul ve Ankara yok. Evet. İçinden diri fay geçen kentler içinde. Şimdi İstanbullu dinleyicilerimiz de bunu belki merak ediyorlardır. Ben size bir sormak istiyorum. Hani biz hep Marmara depremini bekliyoruz. İçişleri Bakanı dedi, biz bütün senaryoları Marmara'ya göre yapmıştık. Beklemediğimiz yerden geldi dedi 11 kent için. İstanbul'un içinden fay geçmiyorsa İstanbul'da deprem olmayacak mı?
Yok.
Hüseyin Bey.
İstanbul'un içerisine doğrudan yani şöyle küçük faylar var da büyük deprem üretecek diri fayımız yok. Ama İstanbul'un dezavantajı Kuzey Anadolu gibi dünyanın en aktif fay zonunun hemen kenarında yer alıyor. Yani o yer yer 8 kilometre, yer yer 10-15 kilometre mesafede. O depremin ürettiği etkilerden doğrudan, daha doğrusu o fayın kırılması durumunda yaratacağı depremden doğrudan etkilenecek bir kent. O yüzden çok önemli.
Evet.
Bir de sadece o kenti de etkilemeyecek. Marmara bölgesinde işte Tekirdağ, Edirne'nin özellikle kıyı kesimleri Marmara'ya, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli gibi kentlerimiz de doğrudan bu sarsıntı, yani depremden doğrudan etkilenecekler.
Hemen şimdi Kocaeli Yalova dediniz. Oysa 99 depremi yaşanmıştı, Kocaeli depremi. Dolayısıyla insanlar biraz daha buraya bir şey olmaz yaklaşımı içinde belki, ama siz yine saydınız.
Yani
çünkü yine etkilenecek diye.
Etkilenecek. Kesin etkilenecek. Bir de maalesef insan hafızası hemen unutkan. O Körfez bölgesindeki bataklık alanları biz hemen imara açtık. Evet. Körfez depremi olduğunda, yani Marmara depremi olduğunda çok sayıda yerleşim birimi olmamasına rağmen bugün oraların tamamı ya fabrika ya tesis ya konut alanı olarak inşa edilmiş durumda. Yine faiz onları üzerine götürmüş, bina yapmış durumdayız. O açıdan bakıldığında yani görece hazır olduğunu düşünmekle birlikte epey eksikliklerimizin olduğu, yine olası bir Marmara depreminde Kocaeli bölgesinde hasar alabileceğini düşünüyorum.
Evet, şimdi siz bölgeden geldiniz. Uzunca bir süre bu Kahramanmaraş depremlerinin ardından bölgede incelemelerde bulundunuz. Ve burada en çok dikkati çekenlerden bir tanesi aslında yardımların da ulaşmasına da engelleyen bir durum, geç gitmesine sebep olan bir durum da yolların durumuydu. Yani hem karayollarının hem de demiryolu hattının, tabii havaalanının aynı zamanda. Dolayısıyla buna ilişkin nasıl bir gözlem yaptınız oralarda?
Ya çok haklı bir soru sordunuz. Yani bölgede sadece binalarımız yıkılmadı. O binaların altında sadece insanlarımız yaşamlarını yitirmediler. Çok sayıda altyapı hem de kritik tesisler de zarar gördü. Bunları oda olarak aslında resmetmek amacıyla sadece bunları küçük küçük videolarla da çektik. Bakın, Devlet Demiryolları önemli hasar almış kuruluşlardan bir tanesi. Batı'da Feyzipaşa'da, yani hemen Nurdağ'ın bir beldesi, mahallesi diyeyim, İslahiyen pardon. Doğu'da Gölbaşı, yani Adıyaman Gölbaşı bölümünde hasar görmesi, ova içinde yer alan bölümlerinin de benzer şekilde hasar alması nedeniyle bu depremde topluma hiçbir faydası olmadı. Hiçbir lojistik hizmetin oraya taşınmasında, getirilip götürülmesinde etki etmedi. Bakın, bu toprakların gördüğü en büyük deprem Erzincan depremi 1939. Merhum Cumhurbaşkanımız Sayın Ünün'ü 3 gün sonra trenle gidiyor. Bakın, 15 günü geçti, hala tren hattı çalışmıyor. Yollarımız, karayollarımız önemli hasar almış. Köprüler, viyadükler, menfezler, efendim tüneller. Bu oraya yardım götürme süreçlerini bir miktar sekteye uğrattı. Özellikle kritik olan ilk 24 saatte ulaşımda önemli aksaklıklar oldu. Arama kurtarma birliklerinin oraya geç ulaşmasına neden oldu.
Hüseyin Bey, şimdi burada yerleri mi yanlıştı, yapım şekilleri mi yanlıştı sorusunu yönelteceğim ama kısa bir ara verelim.
Artık siz de haberin öznesisiniz. Tanık olduklarınızı, yaşadığınız sorunları bildirin, sesinizi kaydedin, gönderin. Telegram, Twitter, Facebook, Instagram ve şimdi de WhatsApp'tayız. Kaydettiğiniz sesi WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya gönderin, yayınlansın. Radyo Sputnik, çok sesli haber radyosu.
Ankara'dan Haber Var programı, Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Hüseyin Alan'ın, stüdyo konuğumuz Sayın Alan'ın sorularımıza yanıtlarıyla devam ediyor. Az önce, aradan önce şunu sormuştum Sayın Alan'a. Yollar, demiryolu, karayolu, havayolu, bunlar depremde, Kahramanmaraş depremlerinde zarar gördü. Burada yapım hatasından mı söz etmek lazım, yer seçimi mi yanlıştı diye sormuştum. Buyurun Sayın Alan.
Aslında ikisi de. Bazılarında yer seçimi yanlış. Mesela havalimanı, Hataylı Havalimanı'nın yeri yanlış. Yani Amik Gölü'nün eski işte toplanma alanı üzerinde, daha doğrusu tabanına yapılmış durumda. Zaten deprem olmadan önce de her yıl su basardı. Karayollarımızın bir kısmı yer seçimi, yani özellikle fay zonlarının üzerine gelen noktalarda gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmadığı, onları kestiği noktada anlaşılıyor. Onun dışında da özellikle imalatlarda hata var. Ta Türkoğlu'ndan başlayarak Hatay'a kadar bölüm neredeyse fay zonu üzerinde gidiyor. Yani siz 200 kilometrelik bir yolu fay zonu üzerine inşa edemezsiniz. Yani. Bazı tünellerimiz doğrudan fay zonu üzerine neredeyse önüne geliyor. Ondan dolayı mesela Erkenek Tüneli bundan dolayı hasar görmüş durumda. Demir yollarımız, yani özellikle fay zonlarının kestiği noktalar belli. Yapılan incelemelerde...
Evet.
Yani ben şimdi sabah gelirken bakayım dedim. Kaç noktada fay zonu üzerine oturuyor demir yolları? 671 noktada oturuyor. Ben biliyorsam Devlet Demir Yolları Genel Müdürü'nde bunu bilip kendisinin olası bir depremde stratejik bir kurum olduğu bilincinden hareketle o noktaları takip edecek. Gerekirse değiştirecek. Olası bir depremde nerede hasar alabileceği konusunda bir öngörüsü olacak ve o yolları olası bir deprem, acil durum veya bir savaş esnasında hızlı bir şekilde servise alacak yatırımlarını gerçekleştirecek.
Şunu soracağım. Şimdi bu kadar fay hattıyla çevrili, yani bir anlamda mayın döşeli gibi bütün ülkenin geneli böyle neredeyse. Dolayısıyla buralardan demir yolu geçmesin, yani karayolu mu yapmayacağız, ne yapacağız?
Hayır,
peki?
Yapacağız. Ona göre inşa edeceğiz. Yani diyelim ki siz gittiniz. Feyzi Paşa durağını örnek veriyorum, demir yolu. Oranın fay zonu üzerine oturduğunu cümle alem biliyor. Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğü'nün bunu bilmesi gerekmez mi? Önceden tedbirini alması gerekmez mi?
O zaman
mi?
Feyzi Paşa'ya değil de başka bir noktaya mı yapılması gerekiyor?
Hayır, belki yani... durağı ileri bir şey yapardı. Bu kadar istasyonun bulunduğu yer hasar almayabilirdi. Noktalar değiştirilebilirdi. Anlatabiliyor muyum? Oranın olası bir depremde hasar alabileceği düşüncesiyle önceden hazırlıklar yapılırdı. Bilemediniz işte 1-2 saat içinde, 3 saat içinde servise alınabilirdi. Bu yapılmadı diyorum. Yani bunlar bilinmeyen şeyler değil.
Hem deprem yani, öncesi hem deprem sonrasında yapılması gereken bir dizi
var,
şey
tabii
var.
Yani.
İşler
şimdi
var.
Depremden bunlar önce mesela Adıyaman Gölbaşı. Zemin bataklık, oranın sıvılaşabileceği zaten biliniyor. Yani şöyle gözle bakan anlar zaten.
Evet.
Siz şimdi demir yollarını önceden ona hazırlamanız gerekmez miydi? Gölbaşı istasyonu, evet, sıvılaşabilir zemin üzerine, ben bu tedbirleri alarak en azından bunun güvenliğini sağlayayım diyebilirlerdi. Bunlar yapılmamış durumda.
Evet. Şimdi peki hemen buradan az önce zemin sıvılaşması dediniz. Göllerin üzerine yapılan yerleşimlerden bahsettiniz. Daha Kocaeli'nden bahsettiniz. Kocaeli yeni yıkılmış bir kent, depremin etkisini görmüş bir kent. Daha çok korkması gerekir belki. Hani sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yermiş. Biz galiba hiç korkusuz bir toplumuz bu anlamda. Şimdi Hatay'da da baktığımızda yıkımların büyük bölümünün bu Asi Nehri kenarındaki yapılaşmalarda olduğunu görüyoruz. Ve buralarda imar izinlerinin 10 kata kadar çıktığını yine görüyoruz. Şimdi son açıklamalarda Çevre Şehircilik Bakanı kat izinlerinin 2 ila 4'ü geçmeyeceğini söyledi. Hani bu bölge için söylemiyorum ama. Şimdi öbür taraftan da Cumhurbaşkanı dün bölgedeydi Devlet Bahçeli ile birlikte. Ve 200 bin konutun ihalesini bu ay bitmeden yapacaklarını, 1 Mart itibariyle de temellerin atılacağını, sonraki ihtiyacında ne kadar ihtiyaç varsa bunların da peyderpey ihalelerine çıkılacağını duyurdu. Şimdi siz yerin, zeminin, fay hattının, fay zonlarının önemine dikkat çekerken bir taraftan da hep bir mikro bölgeleme çalışması diyorsunuz. Şimdi bu mikro bölgeleme hemen 1 Mart'a kadar yapıp bitirilecek bir iş midir? Biz bu yeni kentleri yeniden kuracağız görünüyor. Yani en azından işte Hatay, Malatya'nın bir bölümü, Adıyaman. Yani çok büyük vurgun yedik, Gaziantep. Dolayısıyla biz buraları hemen seçebilir miyiz?
Yani kanımca seçilmemesi gerekiyor. Ama siyaset kurumu belki toplumsal basınçla da hızlı bir şekilde bir beton atmak istiyor, yani bir inşaata başlamak istiyor, öyle anlaşılıyor. Bakın sondajlar dahi bile yapılmadı daha bu bölgede. Bir tane deney diyorum, bir konsolidasyon deneyinin yapılması 14 gün sürüyor aşağı yukarı. Yani siz doğru düzgün çalışma yapmadan, sondajlar yapmadan, orada mikro bölgelendirme çalışmaları yapmadan, bu depremin bilime öğrettikleri konusunda gerekli tedbirleri almadan, yer seçimlerini hızlı bir şekilde yapar, oraya da hemen inşa faaliyetlerine başlarsanız, bugün yaşadığımız benzer sorunları gelecekte ki kuşaklarımız yaşar diye düşünüyorum. Belki biz göremeyeceğiz yani, öyle anlaşılıyor. Çünkü depremler öyle her gün olan şeyler değil. Bu büyüklükteki depremler açısından bakıldığında. O yüzden biz dün TUMOP Oda Başkanları olarak, yani 23 Oda Başkanı olarak TUMOP Başkanı da dahil olmak üzere 24 kişi ortak açıklama yaptık. Bu işin aceleye getirilmemesi gerektiğini, alınması gereken, yapılması gereken bilimsel ve teknik çalışmalar olduğunu, bu çalışmalardan sonra en azından gerekli alanların seçilerek bu planlamaların yapılması ve inşaatların planlanan bu alanları kaydırılması gerektiğine ilişkin düşüncelerimizi kamuoyuyla paylaştık. Umut ediyorum kamu kurumları bu konuda tedbirler alırlar. Sadece kent merkezlerimiz değil biliyorsun, çok sayıda ilçe, mahalle veya köy yerleşim birimi de bundan etkilendi. O yüzden ben aceleye getirilmeden ülkenin kurumlarına da vakit bırakılarak bu çalışmaları yapma fırsatı tanınması gerektiğini düşünüyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın böyle bir açıklama yapması kurumlar üzerinde bir baskı oluşturmuş durumda diye inanıyorum. Hani 1 Mart'ta muhtemelen bir şeyler yetiştirilsin diye. Ama gerekli bilimsel teknik çalışmalar yapılmadan bu tür şeyler artık bizim tevezzül göstermememiz gerekiyor diye inanıyorum.
Evet. Şimdi dünkü depremin ardından yine meslektaşınız ve sizin danışma kurulu üyelerinizden Profesör Doktor Naci Görür şunu söyledi. Bu dünkü Hatay depreminin beklendiğini ve bunun ardından Adana ve Bingöl bölgesinde de bir depremin görülebileceğini belirtti. Ve bunu da Kıbrıs, Adana, Kıbrıs, Bingöl, Karlıova olarak açıkladı. Ve şöyle söyledi, dedi ki bunlar da eğer gerçekleşirse Doğu Anadolu hattında enerjinin tümü bitmiş olacak diye bir açıklama yaptı. Şimdi bu durumda biz ne kadar süre içinde bu Adana, Bingöl, Karlıova için bir şey söylemek mümkün mü? Hüseyin Alan şimdi... bu arada Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Hüseyin Bey sorumuza yanıt veriyor. Evet. Buyurun.
Şimdi depremlerle ilgili nerede olacağını biliyoruz. Eğer gerekli bilimsel araştırmalar yeteri kadar varsa büyüklüğü hakkında da bir tahminde bulunabiliyoruz. Aşağı yukarı kırılabilecek fay zonlarının uzunluklarını tahmin edebiliyoruz. Olası hasarlar konusunda ve etkileri konusunda düşüncelerimizi ifade edebiliyoruz. Bir tek söyleyemediğimiz konu zaman. Şimdi o yüzden hani şu zamanda olur diye bir tahminde bulunmam gerçekçi olmadığı gibi halkı yanıltma dışında da bir işe yaramayacağını düşünüyorum. Ama Naci Hocam'ın söylediği şey doğru. Nasıl doğru? İşte biliyorsunuz 2020 yılında Sivrice ile Pötürge arasındaki bölüm kırıldı. Yaklaşık ondan sonra işte Pötürge ile Erkenek arasında epey bir artçı sarsıntının olduğunu, çok iki yıldır devam ettiğini, Gölbaşı'ndan işte ta Hatay dün de biliyorsunuz oldu, Samandağ'ına kadar olan bölümünde kırıldığını artık biliyoruz. Bu çerçevede bakıldığında Sivrice bölümünden tutup Palu'nun kuzeyine kadar olan bir bölüm kırılmamış durumda. 1970'ten bugüne kadar baktığımızda bir de Samandağ'la işte Kıbrıs arasındaki bölümünde kırılmadığını biliyoruz. Naci Hocam eğer bu bölümlerde kırılırsa Doğu Anadolu'nun ta Karlova'dan Kıbrıs'a kadar olan bölümlerindeki enerjinin boşalmış olacağını ifade etti. Doğru. Yani bu açıdan bakıldığında doğru bir yaklaşım olduğunu söyleyebilirim. Adana için de şöyle, biliyorsunuz Elbistan ve Maraş arasındaki çardak fay kırıldı. 7.6 büyüklüğündeki deprem üretti yine 6 Şubat'ta öğleden sonra. Onun devamında Göksun bölgesinde bir sıkışmanın olduğunu ve kırılması durumda bunun ya Adana'ya doğru veya Osmaniye'ye doğru olacağını biliyoruz. Buna ilişkin yaklaşımlarını kamuoyuyla paylaştığını belirteyim.
Evet, bu arada hemen yer seçimi demişken dün meydana gelen depremin ardından AFAD 2 saat boyunca tsunami uyarısı yaptı ve vatandaşları deniz kenarında bulunmamaları noktasında da uyardı. Ama çadır kent deniz kenarındaydı. Dolayısıyla hızlı bir karar verildi. Yani bir tsunami beklensen Türkiye'de tsunami olmaz beklentisi de vardı bir anda. Yani orada hızlı karar verme telaşıyla çadır kentin yeri mi yanlış? Benzer yanlışı
o da olabilir.
Konut seçimlerinde yapmamamız mı gerekir?
Yani benzer şeyler yapmamak lazım. Bir sefer Akdeniz bölgesinde büyük tsunamilerin olduğunu biliyoruz tarihsel süreç içerisinde. Yapılan bilimsel çalışmalar bunu bize gösteriyor. Ancak dün kırılan fay karasal alandaydı merkez üssü. Deniz içerisinde olmadığı için hani ben neden bir tsunami uyarısı verildiği konusunu pek anlamadım açıkçası kendi açımdan. Ama muhtemelen bir kaygıyı gidermek için verilmiş olabilir. Zaten çok kısa süre içerisinde de uyarıyı iptal ettiler. Çünkü fayın tipi ve geometrisi tsunami üretebilecek bir nitelikte değil. Muhtemelen dediğim gibi orada deniz suyu seviyesinde yükselmeler var gibi sosyal medyada yansıyan olguları da belki önlemek için halkı dikkatli olmak için böyle bir çağrı yapmış olabilirler diye düşünüyorum.
Evet. Sayın Alan, size çok teşekkür ediyoruz. Bu ilk programımızda bizimle birlikte oldunuz.
Ben de teşekkür ediyorum Aysel Hanım. Gerçekten başarılı bir gazetecilikten sonra radyo yayıncılığına başladınız. Bu süreçte de sizlere kolaylıklar diliyorum. Ben de Sputnik'i takip eden vatandaşlardan biriyim. Hem yazılı olarak hem işte radyo programlarda vaktim oldukça dinliyorum. Umut ediyorum Türkiye'nin sorunlarını gerçekçi bir dille burada ifade etmeye devam edersiniz. Başarılar diliyorum sizlere de.
Bizler de tekrar teşekkür ediyoruz. Ankara'dan Haber Var programıyla karşınızda olduk. Bundan böyle her salı ve perşembe saat 9'dan 10'a konu ve konuklarımızla yine karşınızda olacağız. Bizi İstanbul'da 97.8, Ankara'da 96.2, İzmir'de 91.0, Bursa'da 101.4 ve Kocaeli'de 90.2 frekanslarından dinleyebilirsiniz. Ayrıca Radyo Sputnik'i Telegram, Odyssey ve Sputnik Türkiye'nin web sitesindeki radyo ikonu üzerinden de dinleyebilirsiniz. Perşembe günü görüşmek üzere.
Ankara'dan haber var. Aysel Alp, siyasetin başkentinden, ülke ve dünya gündeminin en kritik konularını en yetkin isimlerle kulağımıza getiriyor. Siyasetten ekonomiye, tarımdan çevreye, gündemi her salı ve perşembe sabah 9'dan 10'a telefon bağlantıları ve stüdyo konuklarıyla doğru adresten. Radyo Sputnik'ten dinleyicilerine ulaşıyor. Gözden kaçan detaylar Aysel Alp'in merceğinden Radyo Sputnik'te.